aklında da. Evet, tevhid dersimizde tevhidi gerçekleştirmekle ilgili konudaydık. Tevhidi gerçekleştiren kimse hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek dedik. Bununla ilgili delilleri zikrettik. Birinci delilimiz اِنَّ اِبْرَاهِمَ كَانَ اِمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِفًا وَلَمْ يَكُنَ مُشْرِكًا. Muhakkak ki İbrahim Allah için kunut eden, şirkten uzak bir ümmet idi. Yani bir imam idi. وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ve o müşriklerden olmadı ayet-i kerimesi. Diğer delil وَالَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Onlar Rablerine şirk koşmazlar. Ayet-i kerimesi Mü'minin suresinde. Diğeri de hadisten delilimizdi. Uzunca en son yaptığımız derste bu rukye yapmakla ilgili hadisimizdi. Bunu da şöyle kısaca özetleyecek olursak tabiinden bir tane adam gece kendisini şey yapıyor, bir haşerat sokuyor, akrep ve benzeri bir hayvan. Ondan dolayı rahatsızlanıp kalkıyor. Ve kendisine rukye, yani okuyarak, Kur'an'dan bir şeyler okuyarak tedavi yapıyor. Veyahut da birinden istiyor o şekilde okunmasını. Ondan sonra da diyor ki rukye ancak iki şeyden dolayıdır. Göz değmesi, yani nazar ve herhangi bir zehirli hayvanı sokması İran'dır, affettir ve benzeri şeylerden dolayıdır diyor. Ondan sonra o da İbn-i Abbas radıyallahu anh'tan konuştuğu o kimse İbn-i Abbas radıyallahu anh'tan işittiği bir başka hadisi söylüyor. O hadis neydi? Uzunca gelen hadis. Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor ki bana ümmetler arz olundu. Ondan sonra kıyamette efendim söyleyeyim beraberinde bir nebiyle beraber bir kişi, iki kişi, hatta hiç kimse olmaksızın yanında bir ümmeti tabi olmaksızın gelen peygamberler olacaktır. Sonra gördüm diyor bunu, daha doğrusu olacaktır değil de gördüm diye rivayet ediyor, söylüyor. Ondan sonra bir de siyah topluluğu, böyle kara, siyah bir topluluğu gördüğünü, onun kendi ümmeti zannettiğini söylüyor aleyhissalatü vesselam. Sonra o topluluğun, siyah topluluğun çokluğundan dolayı tabii ki Musa Aleyhisselam'ın kavmi olduğunu söylüyorlar melekler kendisine. Ondan sonra da arkasından daha büyük bir siyah topluluğun gözüktüğünü ve kendisine o siyah topluluğun bu karartının daha doğrusu kendi ümmeti olduğu söyleniyor. Melekler tarafından aleyhissalatü vesselam'a. Ondan sonra da aleyhissalatü vesselam diyor ki bunlarla beraber, bu toplulukla beraber, bu karantıyla beraber 70 bin kişi vardır. Bunlar hesapsız ve azapsız bir şekilde cennete gireceklerdir diyor. Ondan sonra da evine giriyor. Evine girdikten sonra bu anlattığı, bu hadiseyi anlattığı sahabiler o konuda konuşmaya başlıyorlar. Bunlar kimdir? Bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleridir. Yok bunlar İslam'da doğmuş, yani fıtrat üzere efendim, İslam'ın gelmesinden sonra sahabelerin çocuğu olarak veyahut da sahabelerden İslam üzere yaşayıp onlardan doğan çocuklar ama işte onların dönemindeki çocuklar kastediliyor Allah-u Alem. Dolayısıyla fıtrat üzere İslam'la müşerref olmuş, hiçbir şekilde kimse bulaşmamış çocuklardır diyorlar vesaire gibi bir takım böyle sözler sarf ediliyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam onların yanına gelince diyor ki onların özelliğinden, o 70 bin kişinin özelliğinden bahsederken bunlar diyor, bu kimseler birincisi başkasından okunmayı talep etmezler. La yesterkûn. İkincisi la yesterkûn. Dağlama yapmazlar. Yani ateş ile yarayı söndürmezler. Bunu başkasından talep etmezler. Üçüncüsü ise la yetetayyarun. Bunlar uğursuzluğa veya herhangi bir şeyde uğur olduğuna inanmazlar. Ve yetetayyarun ala rabbihim. Rablerine tevekkül ederler. Bu kimselerin özelliğini bu şekilde özetler İslam'ın. Sonra Ukkaş'a biliyorsunuz sahabi kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü dua et de ben onlardan olayım dediğinde sen onlardansın diyor. Bir başka adam kalkıyor. Bana da dua et deyince Ukkaş'a seni geçtirir. Hadi bu şekilde cereyan ediyor. Şimdi bu delillerin neticesinde içerisindeki elde etmemiz gereken önemli konular nedir? Onlara değineceğiz. Hem ayetlerde hem de o hadiste geçen konular. Birincisi, bu tevhidi gerçekleştirmek ve neticesinde de hesapsız cennete girmeyle ilgili önemli meseleler. Birincisi, insanlar tevhidde mertebeler üzeredir. Yani onlardan hesapsız girecek kimseler vardır. Onlardan hesap görüp girecek kimseler vardır. Onlardan, insanlardan günahlarının cezasını çekip cehennemde ondan sonra cennete girecekler vardır. Bunlardan, bu konudan Allah'a sığınıyoruz. Bir de bunun aşağısında ebedi cehennemlikler vardır. Münafıklar, müşrikler, kafirler vesaire. Bunlardan Allah'a sığınıyoruz. Dolayısıyla tevhid hususunda insanlar mertebeler üzeredir, dereceler üzeredir. Bu hesapsız gireceklerin özellikleri biraz önce de söylediğim gibi onlar başkasından okunmayı talep etmezler. Dağlama yapmayı da başkasından istemezler. Ve uğursuzluğa da inanmazlar. Rabbine tevekkül ederler. İkinci önemli konu bu deliller içerisinde geçen ikinci önemli konu tevhidi gerçekleştirmenin manası. Tevhidi gerçekleştirmek şirkten uzak olmakla sağlanır. Şirkten uzak olunursa, yani şirkten beri olunursa, kurtululursa, uzak durulursa o zaman tevhid gerçekleştirilmiş olur. İkinci konu ise Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam üzerine sena yapmıştır. Yani onu övmüştür. Ne üzere? O hiçbir zaman müşriklerden olmadı diye. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ ifadesi. Bu daha öncesi de açıkladığım gibi Arapça kaydı olarak kâne fiili yani geçmişte hiçbir zaman bu ise yani şirk gibi bir kötü duruma bulaşmadığını, şirkle hiçbir alakası olmadığını, önceden iman edenlerden olduğunu, fıtrat üzere olduğunu ifade ediyor. وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ ifadesi özellikle. Hamisen ayrı. Özellikle buradaki kâne fiili çok önemli. Onun hiçbir zaman yani şirkle karşı karşıya gelip de böyle şirkin içerisine girmediğini ifade etmiş oluyor. Dördüncüsü Allah Azze ve Celle şirkten salim olan, şirkten uzak olan evliyaların Allah'ın dostları üzerine sena etmesi. Şimdi İbrahim Aleyhisselam şirkten uzak olduğunda o nasıl sena ediliyorsa, Allah katında övülüyorsa, övgüye layık ise aynı şekilde Allah'ın evliyaları da sena ediliyor. Ki buna Kur'an dalalet ediyor. Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Onlar Rablerine şirk koşmazlar derken bunlar Allah'ın evliyaları, dostları olan kimselerdir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bu ayetin evvelinde şöyle diyor. اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ حَشَّةِ رَبِّهِمْ مُشْرِكُونَ Onlar Rablerinin korkusundan dolayı böyle endişe içerisindedirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِعَيَةِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ Rablerinin ayetlerine iman ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Rablerine de şirk koşmazlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Onlar bir şey verdikleri zaman yani biz sadaka verdikleri zaman kalpleri titrer. Acaba kabul olunacak mı, olunmayacak mı? Diye böyle saygı içerisinde, endişe içerisinde sadakayı verirler. Karşı tarafı incitmezler. Burası çok önemli bir mevzu. اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ Onlar Rablerine dönücüdürler. Sadaka verdikleri zaman çok böyle edepli, saygılı, kalpleri titrerdir var gösterebilirler. اُلَٰئِكَ يُسَارُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا صَادِقُونَ Onlar hayırda yarışan kimselerdir. Ve onlar onun için o hususta öne geçenlerdir. Demek ki Allah'ın evliyaların özellikleri bu. Ama en önemlisi Rablerine şirk koşmazlar. Beşinci mevzu rukyeyi ve dağlamayı terk etmek tevhidin gerçekleşmesi demektir. Gerçek manada tevhidin gerçekleşmesi demektir. Çünkü hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam اَلَّذ۪ينَ لَا يَسْتَرْقُونَ وَلَا يَكْتَبُونَ Onlar yani bu hesapsız girecek kimseler aynı zamanda tevhidi tahkik edenler, gerçekleştirenler rukye talep etmeyenler ve dağlama talep etmeyen kimseler. Altıncısı bu özelliklerin tamamını tevessül bir araya getiriyor, topluyor. Bunları yapmayanlar, bu üç özelliği rukye talep etmeyenler, dağlamayı talep etmeyenler ve uğursuzlar iman etmeyen kimseler Rablerine tevekkül eden kimselerdir. Rabbe tevekkül etmek, Allah Azze ve Celle'ye dayanmak, tevekkül etmek bu üç özelliği bir araya toplamış oluyor. Tevekkülle ilgili benden bir ders istenmiştir. İnşallah Teala ileride o konu gelecek. Bu kitabın içerisinde gelecek. Yeri geldiği zaman detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Ancak tevekkül kelime manası olarak Allah Azze ve Celle'ye dayanmak güvenmek. Tabi neyle birlikte? Kişinin yapacağı şeyleri, üzerine vazif olan şeyleri yerine getirdikten sonra işi Allah'a havale etmek, evet, ona bırakmak, ona dayanmak, ona güvenmek. Yani neticeyi Allah Azze ve Celle'ye bırakmak. Sebeplere yakışmakla birlikte. Sebeplere yakışmakla birlikte. Mesela İtiraz Yusuf'un Tahir hadiste eğer sizler kuşlar gibi tevekkül etseydiniz onlar gibi rızıklanırdınız. Onlar sabah diyor aç olarak giderler, akşam tok olarak gelirler. Ama kuşlar kendiliğinden yani böyle ağızlarını açtıkları zaman rızıklar kendilerine gelmiyor. Ne yapıyorlar onlar? Her iki kanadını da çırparak rızkın peşinde koşuyorlar. Yani sebeplere yaklaşıyorlar. Eğer siz hakkıyla tevekkül etseydiniz, kuşlar gibi böyle kolay bir şekilde ne yapardınız? Rızıklanırdınız. Mana Allah'a alem. Tevekkül konusu inşallah gelecek. Sahabenin yani sahabeler diyorlar ya, bu kimseler kimlerdir? Hesapsız cennete girecek, azapsız cennete girecek kimseler hususundaki konuşmaları bu sahabelerin ilminin derin olduğuna, onların ilim sahibi olduğuna dair ediyor. Tabii ki şu var, sahabelerden her biri bir alim değildi. İçerisinde alim, muallim olan kimseler vardı. Mesela onları şöyle kısaca sayacak olursa, Ezeyyüs Mikat, Muazzin, Cedel, ondan sonra Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Amr, Abdullah İbni Abbas vesaire. Bunlar, hatta Ayşe validemiz, bunlar muallim kimselerdi. Ama diğerleri öyle değildi. Hepsi yani sahabenin hepsi alim kimseler değillerdi. Ama sahabenin hepsi udul. Yani adalet sahibidir. Onlardan herhangi bir haber, herhangi bir hadis geldiği zaman sahabeden o kabul edilir. Ondan sonraki insanlarda müşkilat olacağı için eğer ondan sonraki sahabeden sonraki herhangi bir ravide, tabiinde, tebe tabiinde ve sonrakilerde ve sonrakilerde bir sıkıntı varsa o zaman hadis her ne kadar sahabeye dayansa da o sonrakisinden zayıf da olabilir, uydurma da olabilir. O hadis usulünün konusudur.
Rukiye okunak için mi hocam?
Efendim? Okuma. İnşallah dersin bitiminde soralım. Ondan sonra çıkalım. Tayt yapıyoruz çünkü. Sekizincisi sahabelerin hayır üzere hırs göstermeleri. Yani sahabeler bu azapsız ve hesapsız cennete girecek kimseler hakkında konuşuyorlar ya, neden? Yani bu bir hayır işi. Bunu elde etmek, bunu efendime söyleyeyim, buna erişebilmek için onlar ne yapıyorlar? O hususta konuşuyorlar. O hususun açıklanması hususunda yani gayret gösteriyorlar. Bu da onların hayra karşı hırslarını gösteriyor. Dokuzuncusu, bu ümmetin kemniyet ve keyfiyet bakımından fazileti. Şimdi kemniyet adet bakımından, keyfiyet de nitelik bakımından fazileti. Kemniyeti bu ümmetin fazla, sayı bakımından fazla olması. Hani Aleyhisselatü Vesselam hadiste, o hadiste anlattığı, sahabelerine anlattığı hadiste Musa Aleyhisselam'ın kavmini böyle büyük bir karartı olarak görüyor. Arkasından da ondan daha büyük bir karartı olarak kendi ümmetini görünce işte burada Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini, yani bizlerin inşaAllah-u Teala adet bakımından daha fazla, daha faziletli olduğu, keyfiyet bakımından da hani diyor ya, onlarla beraber 70 bin kişi hesapsız ve azapsız cennete girecek, onların keyfiyetini de beyan ediyor. Kimlerdir onlar? Rukiye talep etmeyenler, dağlama talep etmeyenler ve uğursuzluğa inanmayıp Allah'a tevekkül edenler. Bu da keyfiyeti. Yani ümmetinin nasıl olduğunu, bu tevhidi gerçekleştiren hesapsız ve azapsız cennete girecek kimselerin keyfiyetini açıklamış oluyor. Bu da onun fazileti oluyor. Onuncusu, Musa Aleyhisselam'ın ashabının fazileti. Buradaki fazilet de biliyorsunuz, Nebimiz Aleyhisselam'ın ümmetinden sonra, yani bizlerden sonra inşallah, en fazla topluluk Musa Aleyhisselam'ın, ki buna hadis, bu hadis delalet ediyor. Bu da onların fazileti. On birincisi, ümmetlerin Aleyhisselatü Vesselam'a arz edilmesi. Bunu geçen derslerde söylemiştim. Aleyhisselatü Vesselam bunu Miraç'ta kendisine gösterilince bakıyor, nebilerden bazıları var. Kayında bir tane ümmet var. Bir tane, yani ümmet olarak bir adam var. Bazılarında iki tane adam var. Bazılarında da hiç kimse yok. Bazılarında da hiç kimse yok. Bağıştıran arasında var. Evet, oturalım. Şimdi bunun sebebi, birincisi Aleyhisselatü Vesselam bu şeyle, yani kendisine ümmetlerin arz edilip, peygamberlerin arz edilip gösterilmesiyle teselli ediliyor. Allah Azze ve Celle nebisini teselli ediyor. Neden? Çünkü topluluğun hiçbir şey ifade etmediğini, bazı peygamberlerin bir adamla, bazısının iki adamla, bazısının da tek başına geldiğini söyleyerek, Allah Azze ve Celle ona göstererek daha doğrusu nebisini teselli etmiş oluyor. Topluluğun hiçbir şey ifade etmediğini özellikle. Evet. 12.'si her ümmet tek başına nebisiyle birlikte haşrolunacaktır. Şimdi ümmetler yarın haşrolunduğunda beraberinde nebisi olacaktır. Yani hiçbir nebinin tabisi ümmeti bir başka nebinin ümmetinin içerisinde olmayacak. Herkes, her grup, her ümmet kendi nebisiyle birlikte olacaklar. Birbirine girmeyecek. Bir karşılık söz konusu değil. Bu deliller aynı zamanda bunu da açıklıyor. Düşünseniz de dünyada olduğu gibi bir karışıklığın, yani kim kimin adamı, kim kimin tabisi, kim kimin lideri, böyle bir şey olduğu zaman ne olur? Ortada kargaşalık çıkar, herkes birbirine düşer. Ahirette böyle bir şey söz konusu değil. Her peygamber kendi ümmetiyle beraber haşrolunacak. 14.'sü peygamberlerden, biraz önce de söylediğimiz gibi, kendisine hiç icabet edilmeyen, tek başına gelen kimseler vardır. Bu da Allah Azze ve Celle'nin bir hikmetidir. Bazı ümmetlere peygamberler göndermiştir. Hiç kimse o peygambere icabet etmemiş ve o Rasul, o Nebi, yani o peygamber ancak görevini, hakikatini yerine getirmiştir ve Allah Azze ve Celle'nin huzurunda o artık hesabını verecektir. Ve biz de o geçmişte yaşamış peygamberlere şahitlik edeceğiz. Onlar görevini yerine getirdiler diyor. Çünkü Kur'an bize bunu anlatıyor. Biz şahitlik ediyoruz ki bizden önceki peygamberler de hepsi görevlerini yerine getirdiler. Dolayısıyla tek başına haşrolunan bir peygamber, hiç ümmeti olmayan, yanında hiçbir tabisi olmayan peygamber de aynı şekilde Allah Azze ve Celle'ye hesap verecek. Biz de ona şahitlik edeceğiz. O vazifesini yaptı diyor. 15.'si ümmin semerası, meyvesi ve çoklukla, bir az önce de ifade ettiğim gibi aldanmamak. Yani çokluğa kanmamak, azlık hususunda da hakikat gerçek ama az olan şeyden kaçmamak gerekiyor, uzaklaşmamak gerekiyor. Allah Azze ve Celle وَاِنْ سُتِعَ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْعَظِيمِ رِلِّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Ayet-i Kerime'de eğer sen insanların çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar diyor. Burası çok önemli kardeşlerim. Şimdi insanlar hep şöyle yapıyorlar. İnsanlar hep şöyle yapıyorlar. İnsanların hepsi yanlışsa sen mi doğrusun? İfadesi çok yanlış. İnsanlara göre de kalınmaz. Doğru ve hakikat Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre baz alınır. Yani insanların hepsi yanlış yapıyorlar, sen mi doğru yapıyorsun ifadesi yanlış. Eğer onun ilmi varsa, bir delili varsa onu ortaya koyması neticesinde bizim o delile, yani Kur'an'a ve sahih sünnetten yahut sahabeden gelen o delile yakışmamız, ona göre hareket etmemiz gerekiyor. İnsanların çoğuna fayda yapsın önemli değil. Hakikat çoğunlukla beraber değildir her zaman. Çok az, çok az çoğunlukla beraber. Belirli dönemlerdir. Hakikat genellikle azınlıkla beraber. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Yahudiler 71'e ayrıldı, biri kurtulacak. Sahih bir hadis. Hristiyanlar 72'ye ayrıldı, biri kurtulacak. Senin ümmetin de 73 fırkaya ayrıldı, sadece biri kurtulacak diyorlar. Ona da fırkayı naziye kurtulan fırka denildi. Dolayısıyla bakın 73 gruba ayrılıyor. Bunlardan kurtulacak olanın bir grup olduğunu. Yani çoğunluğun bir şey ifade etmediğini. Ayet de onu destekliyor zaten. Eğer insanların çoğuna uyarsan sana Allah yolundan uzaklaşıyorlar. Çokluğa bakmayacağız. Bakmamız gereken Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olacak. Çoklukla aldanmayacağız. Kısacası. 16.'sı rukye hususunda ruhsat. Göz değmesinden, haşarattan dolayı. Biraz önce de sormuştunuz. Şimdi rukye olayı, yeni gelen kardeşlerimiz, misafirlerimizle de şöyle kısaca özetleyecek olursak, nazar biliyorsunuz haktır. Yani bir kişinin bir başka kimseye nazar edip ondaki güzelliği böyle kıskanması, hasret etmesi yahut da imrenmesi neticesinde Allah Azze ve Celle'nin takdiri ile o kişideki o güzelliğin, o özelliğin bir an gitmesi veya da o kişinin başına herhangi bir iş gelmesi, işinin başına, aşının başına, evine, soluna, çocuğuna herhangi bir şekilde yani olabilir bu nazar değmesi. Bunların hepsi haktır, vardır. Aleyhisselatü Vesselam'a da nazar değilmiştir. Dolayısıyla bundan ne yapılması gerekiyor? Korunulması gerekiyor. Bu korunma olayı Aleyhisselatü Vesselam Talat ve Nas surelerini okuyarak yapmış. Evet. Sahih hadislerde gelen, Müslüm'de ve başka hadislerde gelen Bismillahi erdike min kulli şeyin yu'zike ve min kulli aynin hasidin yu'zike ifadeleri de yine ayna karşı, yani nazar değmesine karşı yapılacak dualar. Başka metotları da vardır. Geçtiğimiz derslerde söylemiştim. Onlara gelmeyeceğim. Nazar haktır. Bundan korunması gerekiyor. Bir de nazar etmekten korkan kimse veya da nazar olma ihtimali varsa, birine zarar verilecekse, bu durumda hemen biz imrendiğimiz kardeşimize maşallah, barakallah diyeceğiz. Maşallah, barakallah, tabarakallah vesaire. Bunu söylersek o zaman bizim imrendiğimiz hususta o kişiye nazarımız değmemiş oluyor. Bunu da Aleyhisselatü Vesselam sahabesine öğretiyor. Rukiye işte dediğimiz gibi bir kimseye nazar olmuşsa, nazar eden bilinmiyor ise o kimseye salak ve nas okunur. Bu okuma olayına rukiye diyoruz. Rukiye. Yani bir nevi okunduğunda o onunla korunmuş oluyor. Eğer nazar eden bilinirse o zaman nazar eden kimse rivayetlerde geldiği üzere sahih olarak o yıkanacak. Yıkandığı sudan alınacak. O suyla nazar edilen, kendisine nazar edilen kimse yıkanacak ve ondan içecek. Bu neticesinde de Allah'ın izniyle o nazarın etkisi gider. Bu bir mesaj. Ama dediğim gibi eğer nazar eden kimse bilinmezse o zaman salak ve nah başta olmak üzere Kur'an'ın diğer ayetleri okunur. Buna da rukiye denir. Bir de haşerat sokmasına karşı zehirli böyle akreptir, yılandır vesaire dişler soktuğunda sahabilerin yaptığı gibi o sokulan bölgeye rukiye yapılır. Kur'an'dan dişler okur. Rukiye'nin en böyle etkileyicisi de Fatiha suresidir. Çünkü sahabe Fatiha suresini okumuştu. Bir kavminin liderine onu yılan sokmuştu biliyorsunuz. Veya herhangi bir haşerat sokmuştu. Onun neticesinde de o Fatiha'nın okunması neticesinde de o adam o zehirden, o hastalıktan, beladan kurtuluyordu. Aleyhisselatü Vesselam da bunu tasdikliyordu. Hatırlarsanız daha önce söyledim. Dolayısıyla bu gibi mevzularda rukiye orayı caizdir. Buna ruhsat verilmiş. Ancak faziletli olan bu rukiyeyi talep etmemektir. Başka birinden işte beni bir oku. Veya sadece bu haşerat sokması veya nazar değmesi değil de insan bir sıkıntısı vardır. Manevi bir buhrandadır. Psikolojik bir sıkıntısı vardır. Veya herhangi bir hastalığı vardır. Fizyolojik bir hastalığı. Bunun neticesinde ya işte arkadaş, kardeş veya hocam beni bir oku dememesi. Derse bu caizdir. Bunda bir şey yok diyebilir. Ama dediği anda fazileti kaçırmış oluyor sadece. O 70 bin kişilik hesapsız ve azapsız cennete girecek kimselerin sıfatlarının dışına çıkmış oluyor. Ama demesi caizdir. Bunda bir şey yok. Evet, 17.'si yine bu söylediğimiz uzun hadisi biliyorsunuz tabiinden birileri rivayet ediyordu. O rivayet de önce adam ne yapıyordu? Kendisi gece kalkıyor haşerat sokmasından dolayı. Ondan sonra da kendisine rukiye yapıyor. Bu olay, bu rukiye yapması ve hadisi nakletmesi, rukiye sadece Efendimiz'in göz değmesi ve ondan sonra haşerat sokmasına karşı yapılır hadisini naklettiğinde bu onun ilminin derinliğini gösteriyor. Ve bu işi uygulaması da yine aynı şekilde işittiği şeyi en iyi yerine getiren kimselerden olduğunu, işittiği ve amel ettiğini gösteriyor. Ancak diğer tabiinden olan kimse de ona Abdullah İbni Abdülhamid'in işittiği diğer hadisi söylediğinde, o uzunca başta da söylediğim o hadisi söylediğinde tabii ki o asıl rukyenin veya hesapsız ve azapsız cennete girecek kimselerin özelliğini orada anlatmış oluyor. O da anlıyor. 18. konu Selef'in kendisinde olmayan bir şeyle medhen edilmesi, övülmesinden uzak olması. Selef'le kastımız kimdir? Birincisi sahabiler, ikincisi tabi, üçüncüsü de sebe tabi. Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadiste hayr-ı kurul arni. Resullerin en hayırlısı benim zamanımdakiler. Kumme yelûnehum, kumme yelûnehum, sonra onlardan sonrakiler, sonra onlardan sonrakiler. Yani üç tane hayırlı nesil var. Sahabiler, sahabelerden sonra gelen tabi'in, onlara tabi olanlar. Bu üç nesil. Bunların ameli nasıldı? Bunlar yapmadıkları bir şeyle övünmeyi sevmiyorlardı. Hani adam kalkıyor ya, gece bir şey soktuğu için, diyor ki ben herhangi bir şeyden dolayı namaz kılmak için değil de diyor, beni diyor haşerat soktu, ondan dolayı kalktım. Neden böyle söylüyor? Diyor ki Şeyh Hüseyin, yani şöyle anlaşılmasın diyor, namaz için kalktım da ondan dolayı işte söylüyorum veya da ben gece namazına kalktım, bu bilirsin diye söylemiyor bunu. Tabii diyor, hasenattan dolayı yani başına bir iş geldi, bana zarar verdi, zehirledi neyse artık. Bundan dolayı ayağa kalktım gece diyor. Yani yapmadığı işten dolayı veya insanlar onu gece namazı kılıyor zannetmesinler diyor, böyle bir açıklamaya gidiyor. Bu da senetin kendisine olmayan hasretle övünmesinden uzaklığını gösteriyor. Evet, 19. Aleyhissalatü Vesselam'ın ukkaşeye sen onlardan demesi nübüvvet alametlerindendir. Geçen haftalarda hocamızın da söylediği gibi bunu Aleyhissalatü Vesselam öyle kendiliğinden söylemez. Bunu bir ilme dayanarak, nübüvvet ilmine dayanarak sen onlardansın dedi. Ukkaşe ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, dua et de ben onlardan olayım. Aleyhissalatü Vesselam da sen onlardansın dedi. Bunu bir şeye dayanarak söylüyor. Hani size zaman zaman söylüyorum. Aleyhisselatü Vesselam bir şey söylediğinde eğer yanlış ise onu Cibril Aleyhisselam mutlaka düzeltiyor veya eksik ise. Bir tane adam geliyor Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki ben diyor ileri atılsam, hiç geri çekilmesem, cihatta Allah yolunda savaşsam şehit olur muyum dediğinde evet olursun diyor. Sonra bir müddet zaman geçiyor. Cibril Aleyhisselam geliyor ona borç müstesna olduğunu söyleyince hemen o adamı çağırtırıyor Aleyhisselatü Vesselam. Geliyor adam, sen bana daha önce ne demiştin, şöyle söylüyorum. Evet, şehit olursun ancak borcun olursa bu müstesnadır diyor. Orada Cibril Aleyhisselam, Aleyhisselatü Vesselam'ı hemen tamamlıyor. Yani nebiler masumdur, peygamberler masumdur, onların önlerinden ve arkalarından gözcüler vardır diyor cin suresinde. İşte bu gözcü başta Cibril Aleyhisselam'dır. Herhangi bir eksiklik olduğu zaman hemen düzeltir. Bu Kur'an'da yok. Dolayısıyla biz diyoruz ki Kur'an tilavet edilen vahiy, sahih sünnet ise sahih sünnet tilavet edilmeyen ikinci bir vahiydir. Tilavet edilmeyen yani Kur'an gibi olmayan ama vahiy türüdür. Vahiyin bir türüdür. Dolayısıyla Ukkaşe'yi orada sen onlardansın derken Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet, peygamberlik ilmine dayanarak onu söylemiş oluyor. Demek istediğimiz bu. Evet, 20. Ukkaşe radıyallahu anh'ın fazileti. Ukkaşe radıyallahu anh'ı Resulullah aleyhissalatü vesselam bildiği için sen diyor onlardansın. Tabii ki kendisindeki az önce de söylediğim gibi nübüvvet ilmine dayanarak dolayısıyla biz Ukkaşe'nin cennet ehli olduğunu ne yaparız? Tasdik ederiz ve ona şahitlik ederiz. Ehl-i sünnet ve cemaat usulen herhangi bir Müslümanın öldükten sonra kesin cennetliktir şeklinde söylemezler yani buna şahitlik etmezler. İnşallah cennetliktir diye şahitlik ederler. Sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şunlar cennetliktir dediklerine sahiplik ederler. Hani Aşara-i Mübeşşire 10 tane cennetle müjdelenen kimseler var ya, onu kastediyoruz. Onlar cennetlikler. Kimler? Onlar Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Zübeyir, Avval vesaire. Radiyallahu anhum ve ardahum. Allah onlardan razı olsun ve Allah onları hoşnut etsin. Bu Ukkaşe de yine onlardan biri. Aşere-i Mübeşşere'nin içerisinde değil ama ayrıca bu hadisten dolayı siz onun cennetlik olduğuna şahitlik edebiliriz. Çünkü hesapsız ve azapsız cennete girecekler arasında diyor ki Aleyhisselatü Vesselam sen onlardansın diyor. Bu ifade onu gösteriyor. 21.'si zıt olan şeyleri kullanmak. Burada kastedilen hadisimizi geçen hafta, geçtiğimiz haftalarda daha doğrusu okuduğumuzda Ukkaşe diyor ki dua et senin için, ben onlardan olayım. Bu yetişkin kişinin içine gireyim dediğinde sen onlardansın diyor. O oturuyor, bir başka bir hikaye atıyor. Ey Allah'ın Resulü, ondan sonra bana da dua et, ben de onlardan olayım diyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sadakası biha Ukkaşe diyor. Ukkaşe bu konuda seni geçti diyor. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam burada daha önce de dediğim gibi bir kapıyı kapatıyor. Ne kapısını? Bir başka insan da orada oturanlardan bir başka birisi kalkıp sormasın diye o kapıyı kapatıyor. Ukkaşe seni geçti diyerek hocamızın da dediği gibi böyle latif bir şekilde o kapıyı kapatıyor. Yahut da ikinci bir ihtimal diyorlar alimler. O kişinin yani Ukkaşe'den sonra kalkan kimsenin münafık olma ihtimalinden dolayı Aleyhisselatü Vesselam Ukkaşe seni geçti diyor. Yahut da işte dediğim gibi ehli olmayan kimseler de sırayla kalkar da bana da dua et, bana da dua et demesinler diye o kapıyı kapatıyor. Dolayısıyla bu zıt olan şeyleri bir arada kullanarak Aleyhisselatü Vesselam o ifadesiyle yani Ukkaşe'den geçti ifadesiyle olaya el koymuş oluyor. Sonuncusu kardeşlerim, 22.'si Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hüsnü ahlakı, yani güzel ahlak üzere olması. Nun suresinde, yani diğer bir adı da Kalem suresidir. Ve inneke le ala hulukin azim. Muhakkak ki sen büyük bir ahlak üzere. Aleyhisselatü Vesselam her işinde böyle. Subhanallah. Hatırlayın, mescide bir tane adam geliyor. Hasan ibn Süleym, hadis sahihdir üstünde ve diğer hadis kitaplarında vardır. Mescidin köşesine çok affedersiniz, işiyor. Sahabeler hemen onun üzerine yürümeye kalktıklarında durun. İçine bir kesip, içine bitiriyor. Bir kova su döküyor diyor. Aleyhisselatü Vesselam, o adamı orada kırmadan o işi hallediyor. Ondan sonra nazik bir şekilde ona durumu anlatıyor. Bu adam aynı zamanda namazda iken hapşırıyor, elhamdülillah diyor. Ondan sonra insanlar da namaz esnasında ona kızgınlıklarını belirtince dayanamıyor adam. Diyor ki vay anası geberesizceler diyor. Anası ölesizceler diyor. Bana diyor ne diyor böyle çıkışıyorsunuz, kılıyorsunuz diyor. Onlar da ellerine vurmaya başlıyorlar. Adam susuyor neticede. Sonra namaz bittikten sonra Aleyhisselatü Vesselam onu çağırıyor, gel buraya diyor. O tutturuyor. Diyor ki, vallahi diyor beni ne dövdü, ne sövdü, ne hakaret etti diyor. Dedi ki bana diyor, namaz diyor, namaz dedi diyor, Allah'ın kitabından okunan Kur'an, kıraat, zikir, tesbih ve tahliller ibaresi. Dünya kelamından bir şey yaklaşmaz, yakışmaz, yaraşmaz dedi diyor ve bana öğretti diyor. O kadar merhametli sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu kadar kaba davranan bir insana bu kadar nazik davranıp Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Evet. Yani dolayısıyla burada da aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakından dolayı bu ayıp ve terih olan, hoşlanılmayan tarafları kapatmış güzel olan şekilde o ayıp ve kusurları bertaraf etmiş oluyor. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakına selamet ediyor. Bu konuyu da burada bitirmiş oluyoruz. Yalnız bir şey daha ilave edeyim. Geçen haftalarda da konuştuğumuz gibi bazı kardeşlerimiz kalkmıştı. Yeni gelenler de var. Onlara da duyuralım. Ahmet bin Hanbel'de bir başka hadis daha var. O hadiste Aleyhisselatü Vesselam diyor ki sahih bir hadis her 70.000'le beraber her binle beraber yani o 70.000'in biniyle beraber bir 70.000 vardır diyor. Bu da konuştuğumuz gibi 4.900.000 kişi yapıyor. Yaklaşık 5.000.000 kişi biiznillahü teala hesapsız ve azapsız olarak cennete girecek. Hatta bu hadisin devamında Allah Azze ve Celle kabzasıyla avucuyla avuçlayacak ve cennete koyacaktır diye geliyor. Rabbim bizleri o hesapsız ve azapsız şekilde cennete girenlerden eylesin. Bizi onunla şereflendirsin. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e onun ashabına komşu olan kişilerden eylesin. هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد